yolu.
İpek yolu.
İpek yolu.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de yine güzel bir perşembe gününde sizinle birlikteyiz. TGRT FM'le birlikteliğiniz günün erken saatleriyle birlikte başladı. Biz de payımıza düşeni yaşayacağız sizlerle birlikte. İpek yolunda programı sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım. Sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda Bilal Mert, yönetmen masasında Hande Oylumer bizimle. Önce efendim birkaç haftadır devam eden bir diziden bahsedelim size. Bu dizi bildiğiniz televizyon dizilerinden değil, tamamıyla yaşanmış, gezilip görülmüş yerlerin yayınımıza yansıması. Doçent Doktor Ekrem Buğra II ile birlikte biliyorsunuz Van'dan başlayan bir seyahat yapmıştık değil mi?
Ağrı Doğubayazıt'tan başlayan bir seyahat yaptık. Van'ı gezdik, Bitlis'i gezdik, Hakkari, Bitlis, ben bile bazen unutuyorum, Siirt, Hasankeyf, Cizre, Mardin, Diyarbakır, Urfa. Zannediyorum geçen hafta en son Urfa'yı anlatmıştık. Hı hı. Ama seyahat tabii bitmedi. Buralara dönmek için gene çok uzun yollar kat etmek lazım.
Bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde gazetelere yansıyan bir haber vardı. Büryan kebabı Siirt'in mi Bitlis'in mi? Siz oraları gezdiniz, gördünüz, ne diyorlar?
Şimdi Bitlisliler kendilerine mal ediyorlar. Büryan kebabı
nasıl bir şey?
Koyunun, kuzunun, daha ziyade keçinin bütün halde fırında pişirilmiş hali. Bütün halde pişirilmiş.
Yani büryan dediğimizin içinde pirinç yok. Pirinçle yapılan bir şey değil.
Hayır. Eti olduğu gibi böyle başıyla, gövdesiyle temizledikten sonra o şekilde fırında pişiriyorlar. Hani normalde bir çevirme var ya, bu o şekilde değil de bütün halde askıya asıp onu hususi fırınlara orada pişiriyorlar. Şimdi Bitlislere sorarsanız büryan kebabı Bitlis. Siirtlere sorarsanız Siirt. Fakat şimdi ben bunu düşündüm. Hangisi olabilir? Tabii bunun için çok belki araştırmalar yapmak lazım. Çok ele de bir şey geçmez. Çünkü bu gibi şeylerin belgesi, vesikası, kaydı olmaz.
Emel Çelebi'ye dayanıyor bazı bilgiler.
İşte o der ki efendim ben orada bunu gördüm. Şimdi şöyle bir durum var. Bu coğrafya bugün bizim ayırdığımız gibi Siirt ayrı, Bitlis ayrı değil. Bunların hepsi müşterek coğrafya. Vaktiyle mesela Siirt bir ara Bitlis'e bağlanmış. Bir ara Bitlis başka yere bağlanmış. Diyarbakır'a bağlanmış. Diyarbakır bir ara Bitlis'e bağlanmış. O zamanki stratejik öneme göre bu şehir merkezleri vilayet merkezi olmuş. Şimdi vilayet merkezi dediğiniz zaman sancaklarını, kazalarını mutlaka kültürel bakımdan etkiler. Zaten bu etki, bu yakınlık nazar itibari alınıyor bir yere bağlamada. Bunun da ölçüsü yoldur. Ulaşımı kolaysa, ulaşımı kolaysa oraya bağlanıyor. Şimdi ulaşım kolay demek de şu demektir. Kız almışlar, kız vermişler, pazara gitmişler, mahkemeye gitmişler, oradan oraya
hastaneye
gelmişler,
gitmişler.
Hastaneye gitmişler. Ve karşılıklı bir kültür alışverişi olmuş. Yani bu kaçınılmaz. Bitlis'te Siirt'in arası 1,5-2 saatlik bir yol. Düz bir yol. İrtibatı çok. Kültürü müşterek. Şu kadar ki Siirt merkez Arap'tır. Bitlis merkezi Türk'tür. Yani bir etnik farklılık var. Fakat bu kültür olarak birbirinden farklılığı birbirine beraberinde getirmiyor. Giyim, kuşam, yiyecekler hep birbirinin aynısı. Siirt biraz daha sıcak. Şimdi yemek kültürünün gelişmesi daha ziyade sıcak memleketlerde. Yani Arap, büryan da biraz Arap isim olarak da zaten Arap şeylerine yakın gibi hissettiriyor. Fakat Bitlisler hatta bütün çıkardıkları kitaplarda da büryanı en baş Bitlis yemeği olarak
tanıtım olarak kullanıyorlar.
Benim kanaatim bu müşterek kültürün bir yemeğidir. İlk önce nerede çıktığını tespit etmek son derece zordur. Yani Bitlis'te
bir de gereksizdir.
Ama öyle demeyin. Taşralarda bu gibi şeylere çok önem verirler. Yani hatta neredeyse bir harp vesilesidir. Büryan bizimdi, sizindi gibi. Yani orayı için söylemiyorum da bir örnek. Bu gibi şeylere sahiplenmek çok mühimdir. Efendim orası bir türkü vardı da o türkü Kızılcamam türküsü mü, Afyon türküsü mü bir niza olmuştu da. Baya böyle bir yani oraya olsa ne, ama muhtemelen oralı birisi orada yaktı. O hikaye oraya ait. Yani bir benzerlik olabilir. Veya benzer bir türkü orada olabilir. Melodi farklılığı vardır. Yani büryan kebabı da Bitlis'in çok meşhur bir yemeği. Aynı sahiplenmeyi Siirt'te yapıyor. Fakat Siirt'te de çok çeşitli yemekleri var.
Yediniz mi büryan kebabı?
Bu seyahatimde yemedim de daha önce yedim.
Nasıl
bu seyahatimde dedi? Yemememin sebebi şu. Daha önce size anlatmıştım. Biz çok süratli hareket ediyorduk. Bizim orada mahalli yemekleri tatma şeyinden mümkün mertebe ben kaçınırım. Adetim odur. Çünkü mahalli yemekler alışmadığımız bir yemek, alışmadığımız bir damak tadı insanı etkileyebiliyor. Bizim de hassas midelerimiz, hasta olabiliriz diye korktum. Yaz günü de sıcak. Bundan dolayı mümkün mertebe mahalli yemekler yememeyi, ama mümkün mertebe tabii bazılarına mani olamıyorsunuz. Mardin kebabını yedik ama kaçındım. Fakat daha önce ben buryan kebabı yedim. Tabii bütün olarak fırında piştiği için son derece lezzetli. Kendisine has bir tadı var. Bütün piştiği için. Bir de hususi onu yaptıkları keçi, esas keçi etinden yapılıyor. Keçi eti herkese gelmez. Onu çok hususi seçmek lazımdır. Yani her keçi eti bu işe uymuyor. Anlattıklarını söylüyor. Da ben bu işten önce anlamam yemek pişirme işinden, ama o pişirenlerin verdiği bilgiye göre her şey buraya uymuyor. Yani belli keçi eti belli yaşta olacak. Belli cinste olacak. O zaman çok güzel, biz yediğimizde çok lezzetli bulmuştuk. Zaten fırın, yani etin kebabı zaten güzeldir. Yani haşlamasından, kızartmasındansa en lezzetlisi kebap halinde. Yani fırında pişenidir, ateşte pişenidir. Bu da bütün halde veriliyor. Hiçbir şey girmeden, içine katkı girmeden. Ondan dolayı çok lezzetli buldum ben. Mahalli yemekler, zaten meşhur olmuş yemekler hakikaten lezzetli yemeklerdir. Ne olursa olsun. Ağır olabilir, masraflı olabilir, zahmetli olabilir. Ama yani bir lokma da tatsanız o lezzeti fark edersiniz. Yani ha, bu hakikaten meşhur olduğu kadar varmış. Bak, bazen de ya şimdi hatırıma bir şey gelmiyor ama bu kadar da meşhur olacak bir şey değilmiş.
Damak tadıyla ilgili bir şey değil mi?
Ama damak tadıyla ilgili bir şey. Fakat bu ihtilaf, bu ihtilafı Bitlisler ve Sirtler çözememiş. Biz hiç çözemeyiz. Bundan sonra da pek çözecek kimseyi zannetmiyorum, ama her ikisi de sahipleniyor. Ben de böyle izah ediyorum. Müşterek kültür orada da var, orada da var. Pek çok yemek orada da var, orada da var. Mesela Urfa'yla da Antep'in pek çok şeysi.
Zaten o da bir takışma vesilesidir.
Yani biz yemek bu bizde, bizdedir. Çok yakın. 1,5 saatlik bir mesafe. Gidiş geliş çok. Müşterek kültür, iklimimiz, insan, her şey birbirine benziyor. Evet, farklı şehirlerdir, farklı kültürler de vardır ama benzer tarafları da çok.
Bazen iki şehir arasında sınır çizmek
çok zor oluyor.
Hem zor hem de gereksiz oluyor, değil mi bu örnekte?
Mesela düşünün, Antep'le Urfa birbirine hudut. Hududun bu tarafında bir köy var Urfalı, bu tarafında da bir köy var Antep'li. Birbirine çok yakın. Kiminin annesi buradan, kiminin hanımı buradan. Bütün kültürleri beraber, beraber oturuyorlar, beraber kalkıyor. Şimdi siz diyebilir misiniz ki bu köy bu köyden çok farklıdır? Değil, çok benzer. Şu mümkün. Çok dağlık yerlerde, ama çok Kafkasya gibi, Doğu Anadolu gibi çok dağlık yerlerde yakın köyler, yani kuş uçumu yakın köyler bile bazen birbirinden çok farklı kültür özellikleri gösterebiliyor. Dilleri bile farklı olabiliyor. Şiveleri, giyim kuşamları. Çünkü dağlık yerler
ulaşım ve
ulaşımın zorluğundan dolayı bir de oralara umumiyetle farklı insanlar farklı maksatlarla, yani kaçarak gelip yerleşmişlerdir. Bir farklı aile, oraya farklı bir aile, oraya farklı toplanmışlardır o dağlık yerlere. Fakat bura öyle değil. Ova köyleri, ova yerleri bir büyük topluluğun dağılmasıyla oluşur. Bir büyük aşiret düşünün, Türkmen aşireti dağılır. Bir köy birisi, bir köy birisi, bir köy birisi oturur. Dolayısıyla arada siz sınır çizseniz bile
o bir beraberinde getirdikleri
mümkün değil. Şimdi hatta bu devletler için de söz konusu. Şimdi Suriye sınırı var. Tamamen diplomatik olarak çizilmiş bir sınırdır. Tabii bir sınır değildir. Nehir yok arada yani. Dağ yok, vadi yok. Şimdi çizgi koymuşlar, çizmişler demir yoluyla göre. Şimdi üst tarafta Türkiye, alt tarafta Suriye. Fakat köyler birbirinden, hatta mahalle, işte yakında filme de yansıdı ya, Kemal Sunal'ın bir filminde, ismini propaganda filminde var. Alt tarafı başka devlet, üst tarafı başka devlet. Hatta mahalle, köyün bir mahallesi yukarı. Şimdi diyebilir misiniz ki burası Suriye'dir, bütün kültürü ayrıdır, burası Türkiye diyemezsiniz. Bilhassa hudutta bunu söylemek çok zor.
Hele hele belli bir zaman sonra suni olarak oluşturulan
tabii yani
sınırlarda çok zor. Peki biz gelelim, bugün Antep'i konuşacaktık. Evet. Antep'ten izlenimlerinize.
Şimdi biz Urfa'dan çıktık. Çok güzel bir yol. 1,5 saat kadar kısa bir yolda Antep'e vardık. Yakın birbirine. Urfa ile Antep arasında çok fark var tabii şehir olarak. Urfa son derece tarihi bir şehir. Orta çağın neredeyse şehircilik olarak, bina sistemi olarak yaşandığı bir yer. Modern yerleri var tabii de daha çok o kısmıyla ön plana çıkıyor. Taş mimari evler hep. Ondan dolayı Urfa çok etkileyici bir şehir. Çok tarihi bir şehir. Bu özellikleriyle ön planda. Urfa deyince herkesin aklı da bu geliyor. Antep böyle değil.
Antep
evet, tarihi bir yer. Yani tarihi olduğunu inkar etmek mümkün değil yapılarıyla. Fakat Antep artık tamamen batı tarzında çok modern bir şehir. Yani hatta burada Güneydoğu Anadolu sınırının başında Suriye hududunda böylesine modern bir şehir bulacağını kimse umut etmez zannediyorum. Antep Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden birisi. Gerek şehircilik bakımından, gerek sanayi bakımından, gerek nüfus bakımından, gerek milli gelir bakımından insanı göreni büyülüyor. Tarihi bir şehir. Ta Araplar zamanında fethedilmiş, efendim çok güzel Araplardan kalma mimari eserler var. Daha sonraki kültürlerden, Selçuklulardan, Osmanlılardan. Mesela bir Hazreti Ömer Camii var. Çok hoşuma gitti benim, Ömer bin Abdülaziz zamanında. Yani Hazreti 1. Ömer değil de 2. Ömer zamanında yapılmış. Çok güzel bir cami. Taş cami. Minaresi çok güzel. Böyle bizim bildiğimiz şerefelerde değil de kapalı bir şerefe. Parmaklıklı. Böyle geniş. Hoşuma gitti benim. Bir sundurma düşünün böyle, yuvarlak. Minare o şekilde. O minarenin benzeri mesela Üsküdar'da, Kuzguncuk'ta Üryanizade Camii vardır sahilde. Küçük tahta bir mescit. Onun minaresi öyle ama o tahta. Yine
bu neden yapılmış?
Bu taştan.
Taştan.
Taştan yapılmış. Çok güzel. Bir de ona benzer tahtani mescit var. Tahtalı mescit. Onun da minaresi tahtadan. Aynı bu Kuzguncuk'taki Esat Efendi Camii'ne benziyor. Kalesi var. Çok muazzam, güzel bir kalesi var Antep'in içinde. Antep'in süliyetini etkileyen, girdiğiniz zaman böyle ortada. Antep düz bir şehir. Ovada kurulmuş. Urfa'ya benziyor. Urfa biraz daha dağlık. Burası da dümdüz. Ortada bir kale. Kalenin ortada olması şehir her tarafından görülmesini sağlıyor. Ve çok haşmetli bir manzara veriyor. Konya'da Alaaddin Tepesi de bir miktar öyledir. Şehrin ortasında birden yükseltmiş bir tepe. Üzerinde bir cami. Etrafında yol. Dönersiniz hep aynı manzarayı görürsünüz. Antep'te de beni o manzara etkiledi. Büyük güzel bir kale. Bizanslardan kalmış. Harun Reşit tamir ettirmiş. Mamur bir kale. Yani harap değil. Burçları, surları duruyor. Mahallesi var. Kale mahallesi var. Türkiye'de İki türlü kale vardır. Bir, mamur, meskun olmayan kaleler vardır. İçi boştur, terk edilmiştir. Vaktiyle mahalle olsa bile içinde şimdi kimse yaşamamaktadır. Veya savunma kalesidir. Zaten içinde şehir olması beklenmez. Garnizon kalesi onlar çünkü. Şimdi zaten kullanılmaz. Bazı kaleler vardır ki içi meskündür. İşte Antep Kalesi bunlardan birisi. Ankara Kalesi bunlardan birisi.
Antalya
bunlardan birisi. İstanbul surları mahalle. Kalenin içinde meskun mahal. Tabii bu kale mahalleleri Türkiye'nin her yerinde benzer hususiyetler gösterir. Dar sokaklar, birbirine benzeyen tek katlı ve iki katlı evler. Evler umumiyetle eski mimari stilde yapılmıştır ve yıkılıp yeniden yapılmamıştır. Büyük ölçüde de sit alanıdır. Zaten devlet yıkılıp yapılmasına izin vermemektedir. Burada tarihi bir hava yaşanmaktadır. Yani sokaklarında gezmek, çok ilginç olmasa bile evleri, binaları, İnsana ayrı bir hava veriyor.
Sanki yüzyıllar öncesine
evet,
gitmiş.
Evet, yani en az 100 yıl öncesi yaşanıyormuş gibi. Eşiklerde oturan kadınlar, sokaklarda oynayan çocuklar. Otomobil hiç yok çünkü dar sokaklar. Büyük ihtimalle parke sokaklar. Evin suyu süpürülüyor. Mesela evi süpüren bir kadın. Süpürdüğü su yola akıyor. Yolun kenarında bir oyuk yer var. Oradan akıp gidiyor. Yani bazen at arabaları. Seyyar satıcılar. Yani buralardaki insanların kültürel yapısına, sosyal yapısına uygun bir hayat. Antep'te bu havayı görmek mümkün. Yine kale yakınlarında eski bir çarşı. Çarşıda nalbantından demircisine kadar, semercisinden keçecisine kadar her türlü sanatın icra edildiği bir eski çarşı.
Yaşayan esnaf.
Yaşayan esnaf. Bunların içinde de bakırcılık en... Yani Antep zaten Türkiye'de bakırcılığın meşhur olduğu birkaç şehirden birisidir. Maraş, Antep, Erzincan. Bakırcılığın çok ileri olduğu, çok parlak olduğu bir yer. Hatta Maraş'ta ve Erzincan'da artık bakırcılık sönmüş. Çünkü şehirler söndü. Maraş, Erzincan artık sönük şehirler oldu. Fakat Antep çok canlı olduğu için sanayisi, burada bakırcılık hala canlı bir şekilde yaşıyor. Çünkü ekonomik hayatı son derece canlı. Yine Urfa'da gördüğümüz o hanlar, birbirine bağlı hanlar Antep'te de var. Gümrük hanı, bilmem şu an İpekçiler hanı, manifaturacılar hanı, eski hanlar. Boylu boyunca sağlı solu dükkanlar, üstü kapalı. Sonra büyük bir avluya geçiliyor. Avluda yine dükkanlar var. Ortada bir çeşme var.
Kervansaray
stili. Tekrar ona bağlı bir çarşı. Mesela Demirciler Çarşı'dan çıkıyorsunuz. Manifaturacılar Çarşısı'na gidiyorsunuz. Bu eski çarşısı böyle ama tabii şeyin, Antep'in. Dolayısıyla Antep'te bir Urfa gibi, bir Mardin gibi, bir Harput gibi, bir Kemah gibi yoğun kültürün yaşandığı bir yer olduğunu hissettiriyor. Şimdi
Antep'in sokaklarında mahalli giysiyle dolaşamaz insan
çok
görüyorsunuz.
Çok az insan var. Şöyle ben onları gördükçe takip ettim. Bunlar acaba nedir? Köylüleri. Bilhassa Kilis tarafı, güney tarafı köylülerinde hala üç etek giyenler, şilik diyorlar, kadınların böyle dışlık, altta üç etek şalvar giyen kadınları gördüm. Sordum. Onların köyden gelen, pazar için, hastane için veya akrabalarını ziyaret için köyden gelmiş olanlar olduğunu öğrendim. Veya çalışmak üzere köyden Antep'e göçenlerin anneleri veya yaşlıysa hanımları bu kıyafeti hala muhafaza ediyorlar Antep'te. Erkekler içinde de Antep'in şalvarını giyenler var. puşusunu bağlayanlar var. Urfa kadar, Mardin kadar çok değil. Çok sıcak bir memleket. Sıcak memlekette şalvar erkekler için rahat bir kıyafettir. Puşu erkeklerin başını güneşten koruyan bir kıyafettir. Fakat bu da köylüler, hamallar, alt çalışma grupları için yaygın geçerli olan bir falan kıyafet. Yani onun dışındaki artık o dükkancılarda falan bu kıyafet kalmamış. Tek tük işte o Mardin'in kendi Antep'in kendine mahsus ayakkabısı, önü koncu kısa, arkadan böyle tutularak giyilen erkek ayakkabıları, kimi zaman basılıp topuğu çok kısa, elle yapılan yemeniler, Antep yemenisi çok meşhurdu vaktiyle. Tek tük bu köylülerin ayağında ben bu yemenin siyah olanlarını gördüm. Kadınlarda da erkeklerde de var. Fakat Antep dediğin gibi bir Urfa, bir Mardin gibi değil. Daha modernleşmiş bir şehir. Yani folklorik unsurları Antep'te bulmak fazla mümkün değil.
Burada tabii bu özellikleri mutfak kültüründe aramak gerekir.
Zaten Antep'in Antep yapan mutfak kültürüdür. Antep Türkiye'de mutfağı en gelişmiş şehirlerden birisidir. İlaveten buna ilave hususiyeti satışı çok iyi bilen bir şehirdir. Gelişmiş bir şehir, gurbetçisi çok. Ondan dolayı bu mutfağını çok iyi tanıtmış.
Büyük şehir.
Öyle olmuş ki yani normalde belki Urfa orijinli olan bir yemek Antep'te de yapılıyorsa Antep olarak bilinmiş. Bunun başında baklava geliyor. Türkiye'de baklavanın orijini Antep'tir. Türkiye'de esas baklava buradan yayılmıştır.
Antep'te.
Evet. Anadolu'da baklava yapılmaz mıydı? Baklavaya benzer bir tatlı yapılırdı. Normal yufka açılır, tepsiye döşenir, arasına ceviz. Üzerine bir yufka daha, arasına ceviz veya fındık ezmesi. Üzerine bir yufka da böyle birkaç kat yufka fırına verilir, doğranır, şerbeti dökülür. Buna börek diyorlar bazı yerlerde. Bu Laz böreğine benzeyen bir tatlıdır. Baklava budur, Anadolu baklavası. Bu Anteplerin yaptıkları o nişastalığı, çok açılan kat kat baklava Araplardan bize gelmiştir. Yani Arapların Suriye'nin fethi üzerine Halep Şam havalisi tatlılarıyla meşhur bir yerdir. İslam medeniyetinin eğlence zevk bakımından en ileri yeri Şam ve havalisidir. Tarih boyunca. Bir Bağdat böyle değildir. Bir Kahire böyle değildir. Hiçbir yer Şam insanları güzel ve yakışıklıdır. Yemekleri son derece güzeldir. Tatlıları meşhurdur. Şam'ın giysileri, ipekleri çok meşhurdur. Şam evleri, Şam'ın örf adetleri İslam dünyasında meşhurdur. Yani bunu ben şöyle düşünüyorum.
Hala devam ediyor mu bu?
Elbette. Şam, biraz eski ailelerde o konforlu yaşama hala devam ediyor.
Yani Şam'ın, şu andaki ekonomik durum itibariyle de mi?
Kendi şartlarında. Ucuz bir memlekettir. Kendi şartlarında. Ticaret çok gelişmiştir. Şöyle izah ediyorum ben onu. Emevi devletinin baş şehriydi Şam. Emevi devleti, Emeviler Arapların Kureyş kabilesinin en zengin, en yaşamaya meraklı, güzel giyinen insanlarıydı.
Mesela sosyal insanlar diyebiliriz. Bugünün tanımıyla belki.
Acem Kisralarına benziyor diye methedilmiş mesela. Acem Kisralar nasıl güzel giyiniyorsa Emevi ailesinden olan da o kadar güzel giyinirlermiş. Onların merkezi olduğu için Şam çok gelişmiş. Ama bir Bağdat bir o kadar değil. Yine gelişmiş ama yani Binbir Gece Masalları Bağdat için yazılmış ama Şam hayatı Bağdat'tan geri kalan bir hayat değildi. Şimdi baklava, bu haşmetli tatlı, sofranın efendisi. Yani ne kadar insan yemek yerse,
gemilerin sultanı.
Ya ne kadar yemek yenirse yensin.
Tüm midelerin
iyileşir. Baklava geldiği zaman nasıl ki bir büyük bir meclise geldiği zaman herkes ayağa kalkar onu yer verir.
Şöyle bir kıpır denir değil mi?
Baklava da yendiği zaman mide ne kadar dolu olursa olsun diğer yemekler baklavaya yer verir dendiği bir yiyecek. Güzel, mesela baklavanın kıymeti şöyle anlatılıyor. Efendim yendiği zaman ağızda hışt sesi çıkaracak. Yukarıdan bir reşat altına atıldığı zaman baklava tepsisini yarıp geçecek. Yani tepsiye değecek. Anladım. Üstte kalmayacak. Bunlar
kabuk gibi olmayacak, olmayacak yani.
Şimdi böylesine güzel bir tatlı. Orijini Şam ve Halep. Fakat ben inanıyorum, ben orada da yerim bunu. İnanıyorum ki baklavanın en güzel yapıldığı yer Antep. Ve Antep baklavası. Artık buna yeni bir tat, yeni bir hava verilmiş Antep'te.
Bir yorum değil mi
Şam, abi? Evet, yorum olmuş. Şam, Halep. Ben orada da gördüm. Orada da baklava yediğim için söylüyorum. Şam'ın, Halep'in evet tatlı.
Nasıl çok güzel baklavası?
Bizimkinin aynısı fakat bir lezzet farkı var. Bu neden kaynaklanıyor? İçine ilave bir şey mi koyuyorlar? Bir hububat ürünü mü koyuyorlar? Şimdi, bilemiyorum. Bir tatlılık var.
Belki biraz daha ağır, farklı.
Biraz da muhtemelen biraz daha ağır. Cevize biraz daha iri koyuyorlar. Biraz daha tat olarak ağır ve bazı kokulu şeyler koyuyorlar onlar için.
İnce işçiliği az diyelim evet, belki.
Olabilir. İçine bazı baharat gibi böyle kokulu şeyler katıyorlar baklavaya. Belki o baklava çeşitlerindendir. Çok çeşidi var fakat bizim Antep'te alıştığımız baklavadan farklı oranın baklavası. Oranınki de güzel ama biz buna alışmışız. Güzel buluyoruz. ve Antep, adı üstü Antep baklavası. Efendim lahmacun, lahmacun malum Antep orijinlidir. Bir Arap yemeğidir. Fakat Araplarda bugün unutulmuş, fazla araştırılmış olmayan bir yemektir. Lahm et demektir. Acin hamur demektir. Lahmacun et ve hamur.
Yani hamurun üzerinde et.
Et. O da mesela Antep'ten.
Onun şimdi genç lahmacun üzerinde hamurda et yok ama...
Et değil, soğan, soğan var. Hamur da evet. Artık neyse.
Onu nasıl söyleriz efendim onu, eğer şey lahmacun et ve hamursa...
Uymaz ki. Basaracin, basaracin denir belki. Soğanlama, soğan hamuru.
Yani
aynı. Soğan biraz maydanoz.
Şimdiki öyle.
Soğan biraz maydanoz. Kırmızı biber böyle görünüyor. Bolca. Kırmızı şey veriyor. Hem boya veriyor. Renk. Hem renk veriyor. Sanki et varmış gibi mikroskopta et arıyorsunuz. Fakat onun tabii erbabı öyle yapmıyor. Kaliteyi her zaman muhafaza ediyor.
Yediniz.
Yani elbette lahmacunu ben çok tercih ettiğim bir yemek değildir. Yani aman bir lahmacun olsa yesek diyen birisi değilim. Fakat Antep'te ve Antepli olup da Antep dışında lahmacunu hakikaten güzel yapan, buna özenen, uydurmasını yapmayan yerler de var. Ve hakikaten o zaman güzel bir yiyecek. Yani bu kadar revaçta olmasının bir hikmeti var. Hakikaten güzel bir yemek. İşte Ali Nazik kebabıydı, Antep'in başka baklava şey kebaplarıydı. Mutfağı saymakla bitmeyecek yiyecekleri var. Bitlis de böyle. Yani büryana sahip çıkıyorlar ama Bitlis'in de çok zengin bir mutfağı var ve kendine mahsus. Etle bulgur karışımı bir mutfağı var. İşli köfte ağırlıklı bir mutfağı var. Bitlis'in, Siirt'in yine Bitlis'e benzer, Mardin'e benzer, Diyarbakır'a benzer bir kültürü var. Diyarbakır'ın keza öyle ama Antep'in mutfağı hepsinden farklı. Antep'te Anadolu, Arap, Kürt kültürünün bir karışımı bir mutfak var. Zengin bir mutfak var. Ve Antep adını bu kadar tanıtması da değmiş. Antep adı da Ayıntap'tan geliyor. Parlak su kaynağı demek.
Yani adı su bile. Kaynakları.
Ayın su demek. Ta parlak. Su bakımından zengin. Fırat'a yakın. Fırat'a yakın. Fırat'ın kolları var orada. Barajlar yapılmış. Birkaç tane Karkamış barajı falan yapılmış. Su bakımından zengin. Ovası mümbit. Nüfusu yoğun. Mesela fıstık tarlaları var, ucu bucağı gözükmüyor Siirt'teki gibi. Antep fıstığı da en az fıstığı kadar lezzetli. Adı bakın Antep fıstığı.
Evet.
Halbuki o Siirt belki de
daha çok yetişiyordur.
Orada belki de daha çok, belki de orijini orasıdır ama Antep Şam fıstığı, yani o havalinin şeysi, ziraat mahsulüdür.
Biz önce pazarlama özelliklerinin iyi olduğunu söylediniz. Demek ki hakikaten Antepliler yöredeki pek çok ürüne kendileri sahip evet. Çıkıp isimleriyle lanse etmişler.
Antep çok gelişmiş bir yer. Hudut. Suriye zaten ticaretiyle meşhur. Antep denize yakın. Denize, nehre yakın. Çok kritik bir yerde. Nüfus yoğunluğu hep fazla. Bundan dolayı ve ticari zekaları çok gelişmiş. Ticareti, sanayiyi çok iyi biliyorlar. Böyle olduğu için bunu kendi şehirlerin dışında pazarlamayı da iyi biliyorlar. Türkiye'nin her yerinde
çok göç veren de bir yer.
Bir yer. Hem göç alan hem göç veren bir yer. Böyle olunca Antep'in farklı bir havası var. Çok sosyal, çok dışa dönük bir yer. Böyle olunca kültürünü de tabii eskiden göç şöyle oluyordu. Gittikleri yere kendi kültürleriyle gidiyorlardı. Savunma. Yani çünkü gurbete gitmek zaten bir musibetti. Gurbette kendisini korumak kendi kültürünü de yanında götürmekle oluyordu.
Erimeye engel oluyor değil mi?
Ondan dolayı bu yoğun kültürü götürdüler Antepliler. Büyük şehirlere, başka şehirlere taşıdılar. Kendileri kaybetseler bile o kültür artık onlardan bağımsız olarak gittikleri yerde yaşadı. Kebapçı bile Gaziantep'li ismini mutlaka yazarsa daha çok müşteri çekiyor. Antepliler bu işin erbabıdır.
Biliyoruz ya. Bir etiket olmuş.
Etiket olmuş.
Şimdi bu anlattıklarınız yüzlerce yıl sonra hiçbir ses uzayda kaybolmuyor evet. Biliyorsunuz. Yüzlerce yıl sonra bir şekilde bizim bu konuşmamızı dinleseler Antepliler ve 200-300 yıl sonraki Antep'i düşünürseniz bu kadar.
Bakalım nasıl olacak? Doğru.
Değil mi? Belki de demek ki vaktiyle böyleymiş diye Evliya Çelebi misali sözleriniz hakikaten değer kazanacak.
Şimdi şehir olarak da çok modern, onu söyleyeyim. Yani bir Antalya'dan, bir İzmir'den geri kalmaz. O kadar mamur. Bir Ankara'dan mamur kalmaz. Geri kalmaz. Eski şehrin dışında yeni bir şehir kurulmuş. Geniş caddeleriyle, çok güzel bahçe içinde evleriyle, apartman bile olsa ve ben fazla yüksek katlı ev görmedim burada. Fazla gecekondu görmedim. Olan gecekondular da şehrin havasıyla bütünleşmiş. Çok gecekondu var. Çünkü çok göç almış son zamanlarda. Fakat o bile şehre fazla bir
yama durmamış.
O durmamış yani.
Ama belediyenin de hakikaten çok iyi çalıştığını evet, evet duyuyoruz. Görmedik ama duyuyoruz.
Yani çok ben Antep'i diğer mesela Siirt'te, Diyarbakır'da bu kadar ummuyordum ben. Belediyecilik bakımından şark şehirlerinde nüfusu fazladır, problemleri fazladır. Küçük gördükler dolayı.
Altyapı götürmek çok zor o şehirlerde. Zor.
Buna rağmen ben Diyarbakır'ın, Mardin'in, Siirt'in yeni şehirleri kastediyorum. Eski de muhafaza etmeleri tabii takdire şayan yeni şehirlerde çok güzel kurulmuş. Umduğumdan ben daha iyi buldum buraları. Fakat Antep Gaziantep hakikaten
bölge içinde,
hakikaten ismine layık tanındı, oranın Paris'i olarak bilinen bir yer. 600-700 bin belki daha fazla nüfusu var merkezin.
Tabii bunlar hep hizmet gerektiren işler. Biz belediyeleri de burada özellikle o bölgeye yapılan yatırım anlamında tebrik edelim. Ve iş adamlarının aslında bundan sonra herhalde görev onlara düşüyor. Terörün de bitmesiyle.
Antep iş adamları Antep'e yatırım yapmışlar. Tabii Antep'in yeri de müsait. Yollara yakın, sınıra yakın, yani ticareti çok yatırım yapmışlar. Ve Antep sanayide dünya, Türkiye'nin en ileri, kimse belki aklına gelmez. Herkes İstanbul, Ankara, İzmir derler ama Türkiye'nin zaten sanayide birinci gelişmiş şehir ne İstanbul, ne Ankara, ne İzmir, İzmit'tir. Kayseri mesela ileri sıralardadır. 6. 7. sıradadır. Kayseri de aynı şekilde. Mesela Antep gibi. Antep daha ileridedir. Yani şey bakımından çok gelişmiştir.
Türkiye'nin en büyük şehri sıralanırsa eğer.
Tabii Antep içinde.
Antep içinde, evet.
Sanayi bakımından da böyle. Hı hı. Sanayi gelişmişliği bakımından ilk ona belki daha ön sıralardadır.
Küçük bir ara vereceğiz biz. Sohbetimiz Duşan Doktor Ekrem Buğra ikinci ile devam edecek. Bizimle kalın. Hocam Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Antep'i konuştuk, yolculuğumuza devam edelim. Zaman sınırlı, evet. Artık İstanbul'a şimdi kadar gelelim, gelelim değil mi? Kaç gün kaldınız Antep'te, sözünüz kesin?
Antep'te bir gün.
Bir günden kaldım.
Bir gün iki gün. Hep. Yani orayı gezecek kadar. Hı-hı. Çünkü bizim şeyimiz çok yüklüydü, programımız. Bu bir hataydı belki ama hatayı bir sonradan farkına vardık. Yani bölerek yapmak lazımdı. Doğu'yu bir program, Güneydoğu'yu bir program. Fakat baştan beri bir program yaptık ve onu devam etmek zorunda kaldık. Onun için çok
süratli
hareketlerle geçtik. Antep'ten çıktık Adana'ya hiç uğramadan. Otoban mı? Çok güzel bir otobanla. Adana'yı ben daha önce görmüştüm. Pozantı üzerinden Niğde'ye geldik. Niğde'yi çok eskiden gördüm ama hiç kalmadım Niğde'de. Şimdi Niğde'de ben de dedim acaba Niğde'nin ne özelliği olabilir? Yani onu görmediğim.
Bir sözden başka pek bir şey çağrıştırmıyor. Senin yaptığını Niğde'li yapmaz.
Niğde'li yapmaz. Çorumlu için de söylerler onu. Şey var. Geçti Borun Pazarı.
Süreyim.
Onu gördük. Borla Niğde çok yakın birbirine. Yani bir eşek sürümü gidilecek bir yer. Şimdi Bor'da konaklamamız icap ediyordu. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Antep'ten çıktıktan sonra bizim bir yerde yatmamız lazımdı. Düşündük. Burayı Niğde'ye seçtik. Ankara'da da yatacağız. Ankara'ya gelmeden Niğde'de yatmamız icap ediyordu. Niğde'ye seçtik. Niğde'de bizim bir arkadaşımız var. Mobilyacı. Niğde'nin Koyunlu isminde bir köyü var. Ben o köyü görmemiştim. Niğde'yi biliyorum ama o köyü görmemiştim. Bor'la Niğde arasında bir köy. Ben hayatımda böyle bir köy görmedim. Meğer Türkiye'nin en zengin köyüymüş. Koyunlu Halı Fabrikası'ndan dolayı. Orası o kadar zengin bir köy, o kadar zengin bir köy ki. Türkiye'nin en zengin köyü pek çok kazayı hatta ili milli gelir bakımından aşıyor. Sebebi ne?
Nasıl yaşıyorlar sebebi ne? Evet.
Şimdi köy bir kere köy sıradan bir köy. Bakın şimdi sıradan değil. Villalar, her evin önünde son model Mercedesler, arabalar, onlar ayrı. Koyunlu halı fabrikası yapılıyor oraya. Halı fabrikası burayı güçlendiriyor. Halkı vaktiyle her yerin bir hani adeti vardır ya, belli bir sanata yönlenirler. Evinlerin hep kasaba oldukları gibi. Buralarda vaktiyle mobilya halı üzerine çalışmışlar. Halı alıp satıyorlar. Şimdi Niğde çok fakir bir yer. Arazisi çok az. Kayalık, dağlık falan. Bundan dolayı okuyanı çok. Aydınlar şehri diyorlar zaten. Türkiye'de en çok okumuş kimse Niğde'den çıkıyor. Böyle oluyor. Bunların gurbetle bağlantıları çok. Gurbete gidip gelmiş. Halıcılık, mobilyacılık da ilerlemişler. Türkiye'de halı mobilya şeyi Niğde'lilerin elindedir. Özellikle Koyunlu'nun elindedir. Ve bunlar köylerine yatırım yapmışlar. Bu halı fabrikası kurmuşlar. Başka fabrikalar var. Ve olmuş Koyunlu bir şehir. Bu kadar güzel bir yer olabilir. Çok güzel bir köy. Kadıköy de işte köy tabii yani. Statü olarak yani. Köy. Bor'la Niğde'nin arasında. Bor'da eski tekke şairlerinden Kuddusi isminde, Ahmet Kuddusi isminde bir zat var. Onu ziyaret ettik. Eski türbesinin olduğu yer var. Sonra 40'lı yıllarda türbeden çıkarılmış cesedi kabristana nakledilmiş. Fakat türbenin olduğu yer hala duruyor. Bor'un başka bir hususiyeti yok. Niğde'nin elmaları meşhur malum. En çok elma, güzel elmalar yetişiyor. Niğde'nin kendisi şehir olarak eski bir Selçuklu şehri. Küçük, fazla gelişmemiş, eski bir Selçuklu şehri. Benim hoşuma gider bu hava. Güzel bir kalesi var Selçuklulardan kalma. Saat Kulesi var. Kale Mahallesi gene orada da var. Kale Çarşısı yine orada da var. Alaaddin Keykubat'tan kalma çok güzel bir Selçuklu camii var. Minberi eşsiz. Yine İlhanlılar burayı işgal ettiler. Selçuklu Devleti'nin son zamanında Cengiz Han'ın soyundan gelen fakat Müslüman olmuş İlhanlılar, ki İran'da bir devlet kurmuşlardı, Anadolu'yu işgal ettiler. Onlardan İşte Hülagon'dan ilk hükümdarıydı. Burada yerleşmişler. Merkez iddiasıydı. Bu da yaptırdıkları camiler, türbeler var. Hele bir Hüdavent Hatun türbesi var. Çok hoşuma gitti. Ahlat'taki kümbetler gibi bir Selçuklu prensesi için yapılmış. Son derece süslü bir hanıma yapılacak bir mezar. Nide'nin neredeyse sembolü olmuş. Nide'nin bu Selçuklu hususiyeti bizim dikkatimizi çekti. Nide'nin efendim şeylerinde, köylerinde, kasabalarında çok dikkati çeken yerler var. Kaplıcaları var. Efendim Ihlara Vadisi mesela Nide hudutlarındadır. Nide Aksaray hudutlarındadır. Peribacaları, kaya şehirler, antik şehirler çok etrafta çok...
Ama merkez itibariyle merkez, çok...
Küçük bir, eski Selçuklar'da kalan küçük bir şehir. Nide'de kaldık. Hem arkadaşımızı ziyaret ettik. Hem Boru hem Nide'yi görmüş olduk. Yakından görmüş olduk.
Koyunlu'dan geçtik.
Koyunlu görmüş olduk. Bu bizim için dikkat çekiciydi. Çok da güzel bir ev yaptırmış arkadaşımız. Eski bir köy evini taş olarak tekrar yaptırmış. Yani eski mimariyi köy içinde ben hoşuma gitti. Hem konforu yerinde hem eski mimari usulü de yaptırmış. Estetik. Ki köylerde pek bu nadirdir. Şehir usulü yaparlar. O da köye benzemez, uymaz.
Evet. Yama kalır çok rahatsız.
Buradan çıktık. Nide'den Aksaray'a uğradık. Aksaray'a ben daha önce gitmemiştim. Nide'yi biliyordum ama Aksaray'a gitmemiştim. Aksaray yine bir Selçuklu şehri. Hatta Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan burada bir saray yaptırdığı için beyaz mermerden Aksaray adı kalmış. Evet, sarayın kalıntıları var. Kendi yıkılmış. Aksaray Nide'den daha zengin tarih hususiyeti olan bir şehir. Tam bir Selçuklu şehri. Kalesiyle, Ulu Camisiyle, kervansaraylarıyla, medreseleriyle, çarşısıyla, mahalleleriyle bir tarih dolu bir şehir. Eski mezarlığı var. Orada Somuncu Baba ismiyle meşhur. Meşhur Bursa'da yetişmiş. Bursa'da Ulu Cami yapılırken oradaki işçilere ekmek yaptığı için Somuncu Baba adıyla tanınan meşhur Somuncu Baba'nın kabri burada. Şeyh Hamidi Veli. O da büryan kebabı gibi teşbih hata olmasın. Darendeliler de aynı zatın kendi memleketlerinde gömülü olduğunu iddia ediyorlar. Orada da türbesi var. Yine Cemalettin Aksaray isminde büyük alimlerden birinin türbesi var. Aksaray'da. Selçuklu Sultanları'nın orada türbeleri var. Hatta bir ara Selçuklu Sultanları'nın merkezi olmuş, başşehir olmuş. O zamanlar başşehir aynı yer olmuyordu. Sultan nerede oturursa başşehir orasıdır. Aksaray'da bir müddet böyle başşehirlik yapmış. Ha, Aksaray'ın hususiyetlerinden bir tanesi, malum Aksaray bir ara vilayet olmuş Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Hı hı. Sonra kazaya dönüştürülmüştü. Aksaraylılar buna çok gıcık kaparlardı. Yani biz vaktiyle vilayet olalım da 10 sene, sonra biz Nide'ye bağlanalım diye. Nide'de o zaman
bir, evet, şey sebebi, çekişme
sebebi. Bayburtların Gümüşhane ile olan problemi gibi Aksaraylılar. Hatta mesela nerelisiniz? Aksaraylıyım. Nide Aksaray'ım dedikleri zaman çıldırıyorlardı Aksaraylılar. Fakat işte 90'dan sonra Aksaray tekrar vilayet yapıldı. Hatta eski hükümet konağında Aksaray vilayet konağı yazardı. Onu kaza iken bile kaldırmadılar. Onu muhafaza ettiler. Yani o ülküyü 33'te kaza yapıldığına göre 90'a kadar 60 sene bir şehirlikleri var.
57 sene taşımışlar.
Yani orayı o şekilde 57 sene kaza oldular. O ülküyü taşıdılar. Bir bu hususiyeti var. İkinci hususiyeti, Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiği zaman burada yoğun bir Türk iskanı vardı. Bunları İstanbul'a getirdi ve bunların yerleştiği semte Aksaray semti dendi. İstanbul'un Aksaray semti ismini bu Aksaray'dan almaktadır. Aksaray'ın bir üçüncü hususiyeti var. Belki çok kimse bilmez. Pize Kulesi'nin bir benzeri buradadır. Eğri Minare adıyla bilinen, Kızıl Minare adıyla bilinen Selçuklardan kalma bir cami. Cami yıkılmış, minaresi duruyor. Eğri. Bayağı eğri.
Yani yapılış itibariyle mi, sonra mı?
Sonradan eğrilmiş. Hmm. Muhtemelen bir deprem veya yer şehir. Orası biraz volkanik bir yer. Ihlara Vadisi meşhur. Ihlara Vadisi Aksaray sınırları içinde. Muhtemelen eğilmiş. Ve Pisa Kulesi gibi çok enteresan. Bir de kırmızı olması itibariyle çok dikkati çekiyor. Fakat çok kimse bilmez. Türkler hiç bilmez. Yabancılardan tek tük buralara, Ihlara Vadisi'ne gelenler burayı bilip geliyorlar. Aksaray'ın bir hususiyeti de Tuz Gölü'nün büyük bir sahili burada. Çok haşmetli bir manzara. Gittim biz geçerken çok yeri kurumuş. Tuzlar kalmıştı geride. Bembeyaz. Siz göl zannediyorsunuz. Girin içine kadar yürüyün. Hep tuz oralar. Ve buradan tuz elde ediyorlar. Türkiye'nin tuz ihtiyacının çok önemli bir kısmı Aksaray, büyük kısmı Aksaray'da olan bu Tuz Gölü'nden karşılanıyor.
Evet. Ankara'ya buradan herhalde.
Buradan Ankara'ya geldik. Ankara'yı daha önce de defalarca görmüştük. Hı-hı. Ankara başşehir olması itibariyle kalesi, kale içindeki mahallesi, etrafta Selçuklardan kalma, Ahilerden kalma camileri, Hacı Bayram Camii bundan meşhurdur. Bir tarafta da çok büyük bir şehir, başşehir olarak kurulmuş, dizayn edilmiş bir şehir. Ama eski şehri muhafaza ediyor. Eski sokakları, eski çarşıları, eski dükkanları tipik bir Anadolu şehridir bilenlere. Fakat Ankara'ya gidenler umumiyeti bir iş için gittiği için hep modern yerleri görürler ve Ankara hakkındaki intibaları orasıdır. Hayır, öyle değil. Ankara'nın eski şehri de çok emsalsiz güzellikleri olan, buram buram tarih kokan bir yerdir.
İnşallah bir haftada Ankara'yı konuşuruz. Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. İkinci bölümde yeniden görüşmek üzere.